Ayrım 6.
Yediği abur cubur mezelerin içtiği biranın hararetiyle olacak. Ata Efendi zihninden bunları geçiriyor. Zamanın zengin çocuğunun giyimini, terbiye ve davranışını da düşünüyor. Neydi Rüştü'nün o buruşuk bez pantolonu? Bunların sofraları da herhalde pestenkerani. Değersiz, önemsiz olmalı. Zaten meydanda aşçı mı kaldı? Kafasına beyaz bir takke oturtan, Mengen ile ilgisi bulunmadığı halde mutfağa giriyor. Eskiden aşçıların Arap atı gibi aslı, nesli, şeceresi, memleketi sorulurdu. Evet, mutfak merakı istibdatla beraber tarihe karıştı. Yeni devir bir imparatorluğun yavaş yavaş tasfiyeye başlangıcı olmuştu. Trablus ve Balkan savaşları Rumeli'yi Akdeniz adalarına götürdü, Birinci Dünya Savaşı'nda kıtlık baş gösterdi. Ateşkes devri beyaz Rusların lokantacılığa başvurmaları Osmanlı mutfağının da baş şehri olan İstanbul'u bambaşka bir yemek biçimiyle, usulüyle karşılaştırmış, ağzının tadı iki anlamda tamamıyla kaçmıştı. Abdülhamit'in kendisi yemek meraklısı değildi. Sultan Aziz gibi bir oturuşta bir kuzuyu değil, pilicin budunu bitiremezdi. Ama sarayında mutfak fabrika gibi işlerdi. Vezirleri, vekilleri de başka eğlencelere izin verilmediğinden midelerine düşmüşlerdi. Zaten aralarındaki sohbetler, jurnale uğramaları korkusu ile yemek tariflerinden ileri gidemediği için birbirlerini dinlerler, iştaha gelirler yahut rekabete tutuşup mutfaklarını her şeyden üstün tutarlardı. Misafirlerin yanına girip çıkan ağa, kahve ocağına dönünce kendisine aşağı yukarı eşit saydığı babasına, aşçıbaşıya, "Hazırlan," derdi. İçeride Abdi Paşa yeni tertip bir patlıcan böreği tarif ediyor. Akşama emir çıkar. Recep ustayı bastırmazsan işiteceklerim var. Ata Efendi kızıyor. Bunları hatırladıkça kendi kendine söyleniyor. Yahu şu sedefinciler milyoner. Hayat pahalılığına aldırmayacak durumdalar. Apartmanlarında nereden geldiği belirsiz, daha bıyıkları terlememiş, yamak sayılmaz bir aşçı bozuntusundan başka kimse yok. Ömürlerini haşlama, püre, komposto ile geçiriyorlarmış. Karaciğerleri bozukmuş, siroz olmaktan korkuyorlarmış. Babası Kadir Usta'nın beline bembeyaz bir salaş pur sararak yağladığı geniş, cilalı yerleşik hamur tahtası önünde baklavalık yufka açışı gözünün önüne geldi. Yumruk kadar hamur parçaları oklavada yayıla yayıla tülbent gibi incelirdi. Sonra onlardan birini şöyle tutamına getirip havada bir silkerdi, yufka öte tarafı görülecek kadar saydamlaşır, bir misli de büyürdü. Ne delik ne yırtık. Bafra sigara kağıdı mübarek. Konağın yağları ne Halep'ten ne de Trabzon'dan gelirdi. Derne yağı idi. Derne neresi? Afrika. Oradaki memurlarımız mevsimi gelince en katıksız mı alasını toplarlar. Bir yıl yetişecek kadarını vapurla İstanbul'a, paşanın adresine yollarlardı. Çöl otlağı yağı idi. Tavada yanarken mutfaktan yayılan koku mahalleye yayılır, halkı yutkundururdu. Şimdikiler gibi tiksindirmezdi. Sedefinci oğluna doğru söylemişti. Ata Efendi görmüş geçirmiş adamdı. Nur içinde yatsınlar, babasının ve paşasının yardımıyla. O sırada düşüncelerinden ayrılarak odada konuşulanlara kulak kabarttı. Biraz sinirlenince yahut yorulunca geçmişe dalması, geçmiş zamanı hayal ederek avunma yolu araması galiba yaşlılık belirtisi. Kırkına varıncaya kadar böyle olmuyordu. Kafası yılların peşinde şimdiki gibi sancı yatıştıran bir lapa, sinir uyuşturucu bir şurup arıyormuş gibi koşmuyordu. Ayşen, "Enişte, enişte!" diye bağırıp hitap ettiği Atıf'a, Atıf da kıza çekingen durmuyor. Eskiden olsaydı evde kaç göçe uyulacak, ikisi yüz yüze gelmeyecekti. Gelmemekle beraber gelmediği için ne eziyetlere katlanılacak, şu aile sahnesi kurulamayacak, ayrıca kötülük de önlenemeyecekti. Aksine kapı ve pencere aralıklarından gözetlemekle alevlenen bir sevdalaşma başlayacaktı. Eskiden kadın erkeği, erkek de kadını yakından inceleyip maddi ve manevi kusurlarını göremediğinden dolayı hayal kuvvetine dayanarak, ne diyorlardı şimdi? Bir söz kullanıyorlardı. Buldu. İdeal şekline sokardı. Rüştü'yü tanıdıktan sonra Ayşen artık mahalle delikanlılığı üstünden akan Atıf'a alıcı gözüyle bakamaz. Apartman, mücevher, servet, modern yaşam rüyasına kapıldığını hemen meydana vuran kız otomobili, Kotralı sporcu bir zengin koca arıyordu. Zaten Kotra bahsi ediliyor, üftade de anlatıyor. 4 kamerası varmış, bizleri davet etti. Mevsim geçmeden hafta içi bir gezinti yapalım dedi ama efendi bırakmaz, onuruna yediremez böyle şeyleri. Dayısının fikrini öğrenmek için Ayşe'nin beyaz tavşanlarınki gibi turuncuya kaçan göz bebekleri Atay'a dikildi. Aradığı uysallığı bulamayınca mahzunlaştı. Bu kızın gözleri içinden geçirdiklerini ne okunaklı belirtiyor. Ağlamaya da pek uygun. Ağlasa da sızlasa da Kotra davetine ne kendi gider ne onları gönderir. Ayşen gelmeden önce gece odada konuşulanları dinleyerek köşe minderinde uyuklamayı pek severdi. Hatta kadın misafirler olduğu zaman da aynı şeyi yapardı. Bu gece eski alışkanlığına döndü. Karısı her zamanki gibi, "Biz artık yatıyoruz, elektrikleri söndüreceğim." deyinceye kadar uykusunu kestirdi. Uyarı üzerine kalktı, sersem sersem merdivenleri çıkıp yatağına girdi. Hemen uyudu. 6. Bir aralık başı ucunda birisi lamba tutuyormuş aldanışına kapıldı. Kalktı, hayır, ışık sofada. Sofaya da misafir odasının renkli, desenli, yapışkan kağıtla örtülü kapı camlarından vuruyor. Ayşen uyumuyor mu? Odasından usulcacık süzülerek dışarı çıktı. Nesi var? Sakın hastalanmasın. Kapı kapalı ama zamklı kağıdın bazı yerleri zamanla kabarmış, aşınmış olduğundan içerisini görmek mümkün. Görüyor işte. Yer yatağının ortasında sırtını duvara asılı kürt kilimine dayamadan dizlerine koyduğu şehbal. Bir dergi. Cildini dayanak yaparak bir şeyler yazıyor. Babasına mektup belki. Belki de anıları. Genç kızlar anı defteri tutmaya meraklıdırlar. Mektup babasından başkasına da olabilir. Yarın üftade ile sokağa çıkacak, postaya atacak mektubum var derse kadın mene demez ya. Hem bunları muhakeme ediyor hem de Ayşe'nin çok sıcaktı o gece. Bu semtte de sıcak ağır olur. Geceliğini atmış, kombinezonu ile durduğu için kordelası yana kayarak açılmış omuz başını seyrediyor. Tuhaf şey, bugün mayolu iken omuz güzelliği hiç de dikkatini çekmemişti. Daha nelerin farkına varmamış meğerse. Kız düşünmek için başını kaldırdıkça ağzının ve dudaklarının biçimini de ilk defa görüyormuşçasına pek güzel, anlamlı buldu. Gözünü camın deliğine uydurarak gece yarısı bir genç kızı gözetleyen entarili geçkin bir adamın hali başka biri tarafından seyredilse gülünç olurdu. Ata kendi durumunun tuhaflığını hissedecek bir zekada idi. Öyleydi ama gene de ayrılamıyordu. Ayşe'nin başka hareketler yapmasını, mesela esneyip gerinmesini, kalkıp gezinmesini, hatta bir pire veya tahta kurusu aramak için soyunmasını bekliyor. Filit icat edileli o sahneler azaldı. 6 saat önce karşısında mayosu ile dolaşıyordu. Her tarafını seyretmişti. Beğenmemişti. Şimdi bir gözünü kağıt yırtığına dayamış zorlukla neden görmeye çalışıyor? Keramet yatakta oluşunda dedi. Gecede, tenhalıkta, gizlilikte. Ayşen hala yazıyor. Fakat elektriği söndürmek için ayağa kalkmaya, kapı yanına kadar yürümeye mecbur. Ata içeriye girip girmemek ve "Lambayı yanar gördüm de bir şeyin mi var diye bakmaya geldim." gibi bir lafla konuşma kapısı aramak hususunda karar veremiyor. Kız dizinde duran dergi cildini üstündekilerle beraber yanına koydu. Bir süredir bükülü duran bacaklarını rahat ettirmek için boylu boyuna uzattı. Ayakları yatağı aşmış, halı üzerine dayanmıştı. Diz kapaklarına kadar çıplaktı. Göğsü bağrı da açık. Beklediği de oldu. Ayşen esniyor, geriniyor. Az sonra elini sırtına götürdü. Hafif hafif, dalgın dalgın, uyuyormuşçasına kaşınıyor da. Omuzlarıyla sırtı güneşten kızarmış olacak. Yanıyor, acıyordu. Birden karar verdi, tokmağı çevirdi, kapının anahtarı ve sürgüsü olmadığını biliyordu. Kafasını içeriye uzattı ve kızın ürkek hemen çarşaflara bürünmesi üzerine "Korkma" dedi, "benim, ışığı yanar gördüm de, nen var, uykun mu kaçtı, rahatsız mısın?" Sesi öteki odada yatan karısını uyandırmayacak kadar pes perdeden çıkmıştı, düşünmeden kendiliğinden. Ayşen örtünün altından sadece başını göstererek cevap verdi. "Sırtım yanıyor" dedi. "Üzerime ateş dökülmüş sanki. Uyuyamadım. Uyuyamadığım için mektup falan yazdım." Ata odada ilerliyor. Bir taraftan da diyor ki, "Güneş yanığıdır, öyle olur. Yoğurt sürmeli ama şimdi bulamayız. pudran yok mu? İyice ekmeli. Kutuyu sen bana ver. Nerede? Ayşen aynalı masayı işaret etti. Kolonya ve lavanta şişeleri, öteberi, bir de kocaman kutu duruyordu. Kutuyu alıp yatağa yaklaştı. Dön arkanı bakayım. Siz zahmet etmeyin, ben yaparım, diyor, gene de sırtını çeviriyor. Ama vücudu örtüye sarılı. Bunu büsbütün düşürmemesine dikkat ederek ata sıyırdı, kutuyu açtı. İçine pomponu da vardı. Başladı okşarcasına sürmeye. Sürdükçe odanın havasına has bahçe kokusu doluyor. Daha çok bu ılık, baygın bir şebboy kokusudur. Hayır, çok daha hoş bir şey. Hem hafif hem etkili. Bildiği çiçeklerden değil. Bir an kutu kapağına baktı. Dört köşe sandık biçimi, pembeydi. Çıt çıtla açılıyor. İçinde ucundaki dili çekilerek açılan sarı bir kapağı daha var ama üstünde öyle bir sürü yazı, imza, resim, süs yok. Dış kapağın arka tarafında birkaç kelime, hepsi bu kadarcık. Baban mı getirdi hudut boyundan? Evet. Markası ne? Önce bir kraliçe ismi, arkasından Barden, Tarden gibi bir başka isim söyledi. Kara borsada kim bilir kaçadır. 60 lira mı, daha fazlaya mı? Onu çocuk pişiklerinde kullanılan toz imişçesine bol bol kızın sırtına döküp duruyor. Bu eve girecek şey mi? Acem halıları, kumaşlar da şu pudra gibi lüks. Ayşen geleli lüks olmaya başladılar. Serpiştirdiği pudrayı eliyle incitmeden yayıyor. Yayıyor, yeterli bulmuyor. Pek zahmetli bir iş yapıyormuşçasına nefes nefese. Artık el vermez mi dayı? Azıcık şikayet sezilen bu söz üzerine kendisini toparladı. Oldu dedi, şimdi o kadar yanmaz. Yüzü koyun yatarsan büsbütün rahat edersin. Sabahleyin çaylarını içerken Ayşe'nin teyzesine şöyle dediğini işitti. Güneşten sırtım yanmış. Önce uyuyamadım, sonra pudra sürünce geçti. Ata'nın odaya gelişini nedense kapalı geçmişti. Ata ise tahta ile bölünmüş cam mekanlı loş hücresinde bütün gün kraliçe isimli pudranın rayhasını duydu. Akşamüstü evine arkasında hamal, bir karyola ve cebinde sarı madenden bir sürgüyle dönmüştü. İlk işi bunu gözlük burnunda, soluya soluya misafir odasının kapısına iç taraftan büyük özenle takmak oldu. Sürgü onu çevirecek parmaklara yakışır zarafetteydi. Kolaycacık işliyordu. Henüz bitirmişti. Paketlerle eve dönen Ayşen yukarıya çıkmıştı. Yapılanı gördü fakat ne kız bir şey söyledi ne ata. Göz göze konuşmayı bile gereksiz buldular. İkisinin arasında damat Atıf'ın hayali dolaştı. Aşağıda karyolayı gördün mü? Sana pembe boyalısını seçtim. Yepyenidir, kullanılmamış. Gördüm dayı, çok teşekkür ederim. Ne verdiniz ona? Sen karışma bu işe, baban dönünce hesaplaşırız. Halbuki parayı Yaşar'ın yolladığı 300 liradan harcamıştı. Kıza o yönü söylemedi. Belki bilmiyordu. Durup dururken anlatmak gereksizdir. Böyle şeyleri belirsiz seçersin. Olur biter. Eğer haberi yoksa minnettarlık duyar, uysal davranır. Üftade ile Feride o sırada paketlerin geri kalanını getirdiler. Açıyorlar. 4 tane tül perde, zarif bir su takımı, encik boncuk bir sürü öteberi. Yarın bir adam gelecek, odanın duvarlarına kağıt kaplayacakmış. Her şey öyle pahalılanmış ki. Şu çantaya 23 lira verdik. Lakin halis deri. Herif boks deyip duruyordu. Ben boksu yumruk oyunu bilirdim. Çanta çetine alınmıştı. Kimse unutulmamıştı. Bir çift eldiven Feride'ye, ikişer kravat da dayı ile enişteye. Ata efendi düşünüyor. Bir ara fırsat bulunca karısına sordu. Ne sarf ettiniz bunlara? Avuç dolusu. Vallahi ben de aklımda tutamadım ama 180 lirayı geçti sanırım. Alımsız oğullarına gidip daha para isteyecekmiş. Elbiseler, mantolar diktirecekmiş. Babası, dönünce seni şık bulayım. Teyzenle ablan ne yapılması gerekse sana söylesinler. Masrafa bakmasınlar. Hepsi lüks olsun demiş. Kızın başına ay doğdu. Biraz da bizim başımıza. Kravatlar 6'şar liralık cinsinden. Safi ipek. Sana alınanı söylemiyor musun? Nah şuracıkta duruyor. Siyah bir el çantası. Üftade siyah kelimesini malın kıymetini düşürmek istercesine üstüne basarak söylemişti. Ata gülümsedi. O da boks mu? Öyleymiş. Platin boks dediler. Bedenini gizlemesine göre herhalde yüksek kalite. Sormayı gereksiz buldu. Gece hep odanın düzenlenmesi ve diktirilecek elbiselerin biçimi hakkında tatlı konuşmalarla geçti. Ertesi günü akşama doğru çıkmaya hazırlandığı sırada idi. Mal yollama defterine son sayıları dizmekle uğraşırken cama vurulunca gözlüklerinin üzerinden baktı. Düştü. Merhaba Ata Efendi, bitmedi mi hala? Çıkmak üzereyim. Beraber çıkalım. Bebek bahçesinde birer bira içeriz. Sonra sizi evinize bırakırım. Hava güzel. Bir gezinti olur. Katip İsmail Bey de geliyor. O bilirsiniz ya, Arnavut köyünde oturuyor. Ata'nın yorgun kafasından bir anda bin düşünce geçti. Kıskançlık, çıkar, onur, gurur, neler. Delikanlının daveti kesinlikle Ayşen'le ilgili. İyice gözüne kestirdi kızı. Belki de iyi niyetle hareket ediyordu. Vurulmuştu. Günün deyimiyle tipi idi, evlenecekti. Fakat edepsizlik de düşünülebilirdi. Patronunun oğlu ile gezintiye gitmesi ise müessesede mevkiini yükseltirdi. Ama bunun bir güzel kızla ilgili olduğu sezilirse işitilmeyen yoktur. Kimsenin yüzüne bakamazdı artık. Özetle bir kalemde ne reddedebilirdi ne kabul. Evde meraka düşerler. Gecikmeyeceğiz ki, şöyle bir hava alacağız. Katip İsmail Bey dediği bir dal kavuktur. Hatta günahı söyleyenlerin boynuna, rüştiye başka türlü de hizmet edermiş. Evine götürür, karısı, baldızı ve kızıyla oturup sabahlara kadar içilir, oynanırmış. O başını alır gidermiş, hayır yapamayacak. İmkansız beyefendi oğlum, akşama misafirlerimiz var, beklerler ayıp olur, dedi. Rüştü darılmadı. Peki öyleyse ama yarın akşam için söz vermeniz şartıyla. Yarına mı? Hay hay, başımla beraber. Onlar gittiler. Yarın kurtuluş yok. Ağzından çıkıverdi bir kere. Oğlan amma da yapışkan. Ayşe'nin o derece tutulacak, bir görüşte aşık olunacak nesi var? Sakın şu ikide bir tekrarladıkları şey mi? Seksapeli mi? Evet, o su var kesinlikle. Dün gece kendisini de o şeyle okul çocuğuna döndürmemiş, deliklerden gözetlemeye mecbur etmemiş miydi? Babası çabuk gelse de kızı başlarından alıp apartman mı, palas mı, otel veya saray mı bir yere götürse. Ata ondan gelecek nimeti tepmeye çoktan hazır. Çekmecelerini öfkeyle kapadı, deponun anahtarını da artık bir daha açmayacakmışçasına hışımla çevirdi, sinirleri yatışsın diye kendini yokuşa verdi. Yokuş, şu İstanbul'un neresi var ki yokuşu olmasın? İş ve ticaret yerleri deniz kenarındadır. Akşamları kendisi gibi 10 kuruşun hesabını arayanlar, yani büyük çoğunluk yorgun argın yokuşa tırmanmak zorundadır. Yokuş mahkumlarıdır. Hani ya sinemada seyrettiği Volga mahkumlarının bir başka türü. Ata ayrıca bozuk kaldırımlı, dimdik Cağaloğlu yokuşunu çıkarken o mahkumların söyledikleri acıklı, iniltili havayı tekrarlayacağı geliyor. Hu hu hu hu. Hakikaten de içinden bunu gümlete gümlete mırıldanıyor. İple arkasından ağır bir yük çektiği düşüncesine kapılıyor. Halbuki yükü manevidir, gönlündedir. Anlıyor ki Ayşe'nin gelişi, geçici de olsa, çok sürmese de hayatında bolluğa doğru bir değişikliğe yol açacak. Belki birkaç ay sonra Ata Efendi yokuşu tırmanmaktan kurtulacak. Taksilere ve taksi rengine boyanmış özel otomobillere binmek olanağı bulacak. Zaten başladı bile. Dün Florya'dan öyle dönmüştü. Yarın akşam da gitmemezlik yapamazdı. Gene aynı şey olacak. Derken yüz binlerce lira içinde yüzdüğüne artık inandığı Yaşar İstanbul'a gelince, kendisinden pek haz ettiğini iyice anladığı Ayşen yüzünden zengincesine gezip tozmalarının sonu gelmeyecek. Ayşe'nin hava ve hevesine düşkün olduğu da meydana çıktı. Gözü erkekte değil, orası muhakkak. Fakat süs, gösteriş deyince aklı başından gidiyor. Gece üftade ayrıntılarını vermişti. Çarşıdaki kuyumcu dükkanları önünden kızı ayıramamış. Çok anlayışlı, doğuştan kibar yaratılışlıymış de. Bunlara bakmış bakmış sonra, kaba şeyler, Beyoğlu'nda gördüklerim başkaydı demiş. Daha 5 gün evvel Adapazarı treninden inen geldirme biçimi mantolu, başı örtülü, şaşkın ve sarsak yürüyen kasabalı kız da meğerse ne cevher varmış, kapalı kutuymuş aspa. Turunç kabuğu rengindeki ışıldak göz bebeklerinde yanan ateşten bunu anlamalıydı Ata. Şanjanlı kumaşlar gibi nasıl da yanıp sönüyor, açıktan koyuya geçiyordu o gözler. Kollarındaki tüyler de aynı değişiklikteydi. Bir altın suyuna batmış gibi oluyor, bir gölgeleniyor, bulut çökmüş göl suları gibi ürperiyordu. Kapıdan kendisini gene Ayşen karşıladı, elinden tuttu. Dayı diyordu, çık da odamı gör, bir süsledik ki. Ev halkı hep beraber içeriye girdiler. Ata hayretle kaldı ve ayol dedi, burasını gelin odasına çevirmişsiniz, askısı eksik. Yeni alınanlardan başka Üftade ile Feride sandıklarında işe yarayacak ne buldularsa kızın önüne sermişler. Beğen beğendiğini al demişler olacak. Çünkü karyola örtüsünü, koltukların baş ve el dayanılacak yerlerine iğnelenen çevreleri birçok şeyi gözü ısırıyor. Abajur yapılan Trablus kuşağını da. Eksikliğini duyduğu askı sözünden ne Feride ne de Ayşen bir şey anlamamışlardır. Ata bunu biliyor. Eskiden gelin odalarına kağıt ve bal mumundan yapılmış yeşil yapraklı, üzümleri iri iri yalancı çardak kurulurdu. Kapalı çarşıdaki taç, tel, duvak, yapıştırma kiralayan dükkanlar bunu da verirlerdi. Geldikten bir gün sonra gelirler, hepsini alıp götürürlerdi. Yanaklarına çam sakızı yakılarak tutturulan yapıştırmalar pek tuhaftı, hepsi kaba şeylerdi. Altları gümüşle kaplı, kötü felemenk taşlarıyla işlenmişti. Üftade ile evlendikleri zaman gerdiğe o dekor içinde girmemiş miydi? Ayşe'nin düğünü bir otel salonunda yapılacaktır. Kadınlar uzun etekli, bellerine kadar çıplak elbiseler giyecekler, erkekler franklı ve smokinli olacaklardı. Ata Efendi henüz o kılığa girmek fırsatını bulamamıştı. Herhalde fırsat şu, gözleri turunç kabuğu rengindeki ince belli kızın düğününde olacak. Kuyruklusunu istemiyordu. Öteki az çok siyah bir elbiseyi andırıyordu. Şişman değildi ki karnı çıksın. Yakışırdı. Hafifçe kır düşmüş saçları, başının şekli, düşünceli haliyle onda bir bilgin, bir profesör hali olduğunu çok kişiden işitmemiş miydi? Ata Efendi aklından bunları geçirerek oda seyrini bitirdi. Özellikle kağıt yapıştırılmış camların yerine içerisini göstermeyen kabarık pürtüklü yeşil renklilerinin taktırılmasına memnun oldu. Ama bu gece yarınki daveti düşünmekten, kafasında kurup sonuç çıkarmaktan rahat uyuyamadı. Üftade'ye işi açtıktan sonra tembih etmişti. Gizli tut, duyulduğunu istemem. Ayşe'nin zihni takılır, kendi için çağrıldığını sezerek şımarıklığa kalkabilir. Karısı o fikirlere yanaşmıyor. Önce kızcağız hiç de erkekçil değildir. Şımarıklığını da görmemişlerdi. Bir kusuru varsa gözü büyüklükte alım çalımı seviyor. Sever ya, baba kesesini açmış. Yanındakini bitirmedi mi daha? Yarın bir ara o hana uğrayacağız da para alacağız. Verirler miymiş? Ne hadlerine vermemek? Yaşar Efendi'nin emri bu. Ata levlebici kılıklı dolandırıcı herif diye bahsi geçen dayı oğluna gene karısı ağzından artık efendi ünvanı takıldığına dikkat etmişti. Emir sözünü de bir cakalı söylemişti ki hakikaten o türlü konuşmayı gerektirdiğini kabul zorundaydı. Yaşar sivrilmişti. Fakat kızını kendisine emanet etmekle Ata Efendi'nin ahlakını, erdemini de küçümsemediğini anlatmış oluyordu. Çünkü İstanbul'da bir akrabaları daha vardı. Zeyrek'te oturan yumurta toptancısı Mehmet. Onun hali vakti daha yerindeydi de. Neden Ayşe'ni bu eve yollamadı? Yollamazdı. Namussuzun ilk fırsatta kızına sataşacak yaratılışta olduğunu da bilirdi.